Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun kıymetli seyircilerimiz. Cami-i Kebir Ayasofya'dan, Ayasofya Camii'nden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı saadetinden, o güzel hem okuyanları hem dinleyenleri hem merak edenleri saadete bahşeden o güzel hayatından, o örnek hayatından bir nebzecik olsun almak için yine buradayız efendim. Hattatımız Hafız Hüseyin Efendi de şu anda eline kalemini yine almış vaziyette. Zaten o eline kalemi alıp da yazmaya başladığında programın başladığını, sohbetin başladığını da bendeniz oradan anlamış oluyorum. İnşallah Efendimizin yine bir ismi şerifini, güzel isimlerinden birisini programın sonunda beraberce konuşacağız. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarına gelmiştir. Bu arada artık kendisinin manevi hazları, melaihi kiram hazıratıyla alakalı o görüşmeler ve Allah Teala'ya muhabbeti, Cenab-ı Hakk'a iştiyakı had safhada olması meselesi vardır. Fakat bu iştiyak ve muhabbetin şöyle onu nazarımıza almazdan evvel isterseniz gelin bir de Mekke-i Mükerreme'nin bu vahye hazırlanmasıyla alakalı veya Cenab-ı Hakk'ın vahiyle, kelamıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi buluşturması meselesini daha iyi anlamaya çalışalım. Alimler, zarif insanlar İslam tarihini araştırırlarken şuna dikkat çekmişler. Cenab-ı Hak peygamberlerini hep o kavimlerde zirve olmuş veya o kavimlerin anlayabileceği meslekle, işle alakalı teyit ediyor. Yani peygamberlerini o şekilde destekliyor. Nedir bu? İşte Musa aleyhisselam zamanında sihir çok ileri. Efendim İsa aleyhisselam zamanında tıp çok zirvede. Hazreti Musa sihirleri iptal edecek bir hal üzere geliyor. İsa aleyhisselam da ölüleri diriltecek ve şifa ihsan edebilecek meshetmesiyle hastaları iyileştiriyor. Ve bu aslında bakın siz bu noktaya geldiniz. İlmen, fen, sanat olarak bu noktadasınız. Ama görün ki size muhakkak şekilde lazım olan bir manevi irtibat vardır. Bu manevi irtibatın farkına varmanız için merhameten bak sizin manevi irtibatınızı sağlayacak peygamberimi ben sizin bildiğiniz meslekle gönderdim dercesine Hazreti Allah insanların hidayetine bu özellikleri vesile kılmıştır. Vesile kılmıştır ama hani işte insanın da tabii ibret alması lazım. İbret almadıktan sonra bu çok çok insana fayda veren bir şey olmuyor. Şimdi Arap alemine baktığımızda, bilhassa Mekke odaklı olarak baktığımızda orada da o zamanda dil çok üst seviyede. Yani düşünün, insanlığın babası, insanlığın ilk ailesi Adem ile Havva'nın bulunduğu yer Mekke. İşte Arafat'ta buluşmaları Havva validemizle Cenab-ı Adem aleyhisselamın ve neticede oradan insanlığın zürriyetinin başlamasıyla alakalı ticaretti, ibadetti derken daima sirkülasyonu olan ve fakat yerleşik bir kavim olan Arap'ta dil, lisan zirvedeydi. O zaman o kadar ilerideydi ki bu iş, yani söz söyleme o kadar mühim bir şeydi ki artık belli zamanlarda panayırlar düzenlenir. Bu panayırların da zirvesi ukaz denilen panayırdır. Bu panayırda en güzel şiiri okuyan kişi ödül alır. Hatta ilk yediye giren şiirler de muallakat-ı seb'a denilen asılı olan, askıda olan yedi veya yedili şeklinde düşünürsek o ilk yedi efendim seçilen güzel şiirleri Kabe'nin duvarına asarlardı. Ve bu dönem dönem artık daha iyisini yazan olursa falancası indirilir, yerine filanca asılırdı. Hatta İmrül Kays'ın yazmış olduğu şiir birinci mevkideydi. Tabii bu vahiy gelene kadar böyle olacaktır. Efendimizin Fatiha'yı okuması, Efendimizin Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumasıyla beraber Arap utanacak ve Muallakat-ı Seba'daki bütün askıdaki şiirlerini indirip kendi elleriyle parçalayacaklardır. Fakat lisan önde. Dolayısıyla alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbül Alemin ve rahmetin menbaı olan Hazreti Allah tarafından bu şekilde vahiyle ve lisanla ne yapmıştır? Teyit edilmiştir. Efendimiz ümmiydi. Efendimiz evet mağaraya çekilmiş, Hira'da bulunmuştu ama Efendimiz okur yazar olarak hiçbir kişi onun birisinden ders aldığını, okuduğunu, yazdığını görmemişti. Ve Efendimizin ümmi olduğunu da Kur'an teyit etmektedir. Kıymetli dostlar, ümmi bizim bazı insanlarımızın, halkın anladığı gibi cahil manasında değildir. Arapçada ümmi, arif, zarif, bilgili fakat birisi tarafından okutulmamış kişi demektir. Biraz daha İslam edebi sanatlarıyla konuşursak, ümmi ölümlüden değil, bilgisini ölümsüz olandan vehbi olarak alan kişiye denir. Efendimizin ümmiliği onun başına tac olmuş, ümmi olan Nebi-i Zişan bizlerin de başlarına tac olmuştur. Mekke'de o zaman okuma yazma bilenlerin sayısı 25'in bile üzerinde olmadığını söylüyor tarih kaynakları. Fakat yüzlerce binlerce beyti ezbere bilen insanlarla doluydu Mekke. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte Mekke'nin görünümü bu. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin de iştiyakı bu. İbadet ediyordu ve namaz kılıyordu. Biliyorsunuz kıymetli seyircilerimiz, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buluğ çağından itibaren namaz kılmıştır. Peki ne okumuştur? Alimler bu hususta Fatiha Hazreti İbrahim'e de indirilmişti diye söylemiş. Fatiha okuduğu rivayeti vardır. Yahut kelime-i tevhidle La ilahe illallah, La ilahe illallah kelamıyla namaz kılındığını rivayet ediyor alimlerimiz. Efendimiz namaz kılıp ibadet ediyordu. Fakat Kabe'nin etrafında yapılan şeyler çok çirkindi. Yani oraya geliyorlar, içkiler içiyorlar, kurbanları kesiyorlar, kurban kestikten sonra kanlarını üstlerine sürüyorlar, çırçıplak şekilde tavafa kalkıyorlardı. Kabe'nin etrafında dönüyorlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan o kadarı kalmıştı. Fakat bozmuşlardı. Üryan soyunuyorlardı. Hele karanlıkta ve kestikleri kurban kanlarını da üzerlerine sürerek. Kabe zaten putlarla doluydu. İçki içiliyordu. Hem içki hem ibadet mümkün mü kıymetli dostlar? İşte artık oradan anlayın cehaletin nasıl bir şey olduğunu. İçkiyle, içki kadehiyle ibadet bir arada olabilir mi? İnsanlık o kadar zıvanadan çıkmıştı. Efendimiz hayatındaki bu duruşuyla da gösteriyor aslında. Yani Efendimizin ruhaniyeti nerede bulunur? Efendimiz nelerden hoşlanır? Fıtratı peygamberin fıtratına uygun olan insanlar nasıl yaşarlar? İşte bunları siyerden Efendimizin hayatından öğreniyoruz. Efendimiz Nur Dağı olarak bildiğimiz şu anda orada bir kendisine hücre, ibadet edebileceği bir halvethane tahsis etmişti. Daha doğrusu Allah Teala'nın izniyle ve sevkiyle olmuştu muhakkak. Orada ibadet ediyor, ibadet ettiği yerden de tam cepheden Kabe'yi görebiliyordu. Hazreti Hatice validemiz, o vefakar annemiz, Efendimiz'e orada kaldığı müddet içerisinde en az günde iki kere olmak kaydı şartıyla nevale götürüyor, yiyecek içecek şeyler götürüyordu. Ve çok güzeldir burası. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz'e muhabbetinden ve saygısından dolayı kıymetli dostlar bir binek üzerinde değil yürüyerek aleyhissalatu vesselama bu azıkları götürüyordu. İşte bu dönemdir. Tam bu vakitlerdir. Hira'da bulunduğu bir gün, bir gece kendisine Cebrail aleyhisselam bütün heybetiyle görünecektir. Bunu aleyhissalatu vesselam Efendimizin anlattıklarıyla, Hazreti Hatice validemizin, yine sahabe-i kiramın ehli beyti Resulullah'ın, Hazreti Ali Efendimizin bu hususta çok net rivayetleri vardır. Şöyle bir harmanlar da özet verirsek, Efendimiz buyuruyor ki, bütün heybetiyle ve ihtişamıyla ufku tutmuş vaziyette Cebrail'i gördüm. Ve benim karşıma geldi, nüzul etti, indi. Ya ey Muhammed, oku. Oku hitabıyla beraber ben dehşete kapıldım. Ne okuyacağımı bilmiyordum. Okuma bilmem. Bir daha hitap etti. Oku. Bunun üzerine ben okuma bilmem, okuyanlardan değilim diyerek cevap verdi. Hazreti Cebrail aleyhisselam Efendimizin rivayetiyle beni sıktı. O kadar sıktı, o kadar göğüsledi ki o sıkmasından dolayı kaburgalarımın, kemiklerinin çatırtısını hissettim. Ve bu sıkma esnasında kim bilir nasıl bir alışveriş oldu. Ama tabii ki bir işkence değildi. Bazılarının anlattığı gibi Efendimiz'i sıktı sıktı da okumaya mecbur etti gibi anlatan bazı insanlar var. Allah hepimizi ıslah eylesin. Mesele orada Hazreti Cebrail aleyhisselamın latif cismiyle Efendimizin sadrı arasındaki bir alışveriştir. Sadrında bir kuvve mevcut olan Kur'an'ın aleyhissalatü vesselamın o Cebrail aleyhisselamla bir ahitleşmesi, bir mezuniyet meselesidir. Beni tekrar sıktı bıraktı ve oku deyince estaizu billah ikra bismi rabbikellezî halak halakal insane min alak ikra ve rabbukel ekram ayeti kerimeleriyle ilk vahyin ilk ayetlerinin Cebrail aleyhisselamdan namusu ekberden bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk ayetler inmiş ve tezahürü için izin çıkmış oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise karşısında fevkalade heyecanlandı ve kendisini bir titreme aldı. Bu titremeyle beraber hemen Hatice validemizin evine, yani evine, hane-i saadetine geldi. O kadar titriyordu ki işte meşhur Dessuruni, Dessuruni, beni örtünüz veya Zemmiluni, beni örtünüz şeklinde Hazreti Hatice validemize ricada bulundu ve ondan sonra da bu titreyişin neden olduğunu Cenab-ı Hatice validemize anlattı. Hatice validemiz onu teselli etti. Ey Muhammed, ben senin hakkında bazı müjdeleri aldım da evlendim. Bu hadiseler olmazdan evvel de sendeki güzelliğin farkındaydım. Sen kutlu bir insansın. Bu ümmetin seçkinisin. Sana olsa olsa çok güzel bir şey olmuştur. Hiçbir zaman sana bir kötülüğün, bir hastalığın, bir cinnetin gelmesi mümkün değildir. Gel bunu dayıma soralım. O bu hususlarda bilgilidir diyerek Varaka bin Nevfel'e gelecektir. Yine burada bir kısa hatırlatma yapmak durumundayım kıymetli kardeşler. Bu sıralarda Arapların çok çok iyi bildikleri Beni İyad kabilesinden olan Kus bin Saide isimli bir alim var. Yani o konuştuğunda herkes dinler. O bir şey söylediğinde herkes kulak kesilirmiş. Kus bin Saide tam bu vahyin gelişi sıralarında bütün herkese hitap ederek şunu söylüyor. Uzun bir konuşma yapıyor. Fevkalade güzel bir şair. Yemin olsun ki ey insanlar, beklenen zat gelmektedir. Ahir zaman peygamberinin gelişi pek yakındır. Dikkat ediniz ve ona sahip çıkınız. O peygamberin gelişi artık yaklaştı. Gözünüzü açınız şeklinde bir hutbe irad ediyor. Daha bu sözlerin yankısı Kureyş'te henüz kesilmemişken de aleyhissalatu vesselama vahiy gelişi elbette bunun ilahi bir programa olduğunu göstermek açısından önemlidir. Varaka bin Nefel'e geliyorlardı değil mi efendim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizin dayısı ve ilim ehli, din bilgili zat olduğundan durumu anlattılar. Varaka bin Nefel çok heyecanlandı. Gözlerinin de az gördüğü söylenir Varaka bin Nefel'in. Hiç korkma, sen beklenen son peygambersin. Müjde ya Hatice, sana söylemiştim. Rüyan vardı. Peygamberle evleneceğini söylemiştim. İşte bunlar vahidir. senden evvelki peygamberlere görünen Cebrail aleyhisselamdır diyerek bu müjdeyi verdi ve sonra mahzun oldu, ağladı. Dedi ki keşke, ah keşke kavmin seni hicrete, buradan çıkmaya mecbur ettiğinde yanında olsaydım, şöyle dinç olsaydım da kuvvetim yerinde olsaydı sana yardım edebilseydim. Nasıl ya Varaka? Nasıl olabilir böyle bir şey? Kavmin beni dışarı mı çıkartacak? Hicrete mecbur mu bırakacak? Dediğinde Varaka bin Nevfel şu sözleri söyleyecektir. Ey Muhammed, senden evvel ne kadar peygamber varsa hepsi peygamberliklerini ilan ettikten sonra bir müddet kendi kavimleri tarafından ya uzaklaştırılmıştır ya da onlar doğdukları yeri terk etmek zorunda kalmışlardır. Her peygamber hicret etmiştir. Elbet sen de hicret edeceksin diyerek hatta bundan sonraki süreci dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müjdelemiş, bir şekilde bildirmiş oldular. Evet, bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu hem hadisi şeriflerden yine sahabeden gelen nakille şöyle özetleyerek bu sohbeti de sırlamış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden sonra Cebrail aleyhisselam kendisine görünmüyor. Fakat şunu da bu arada zikretmiş olalım. İsrafil aleyhisselamın bu süre zarfında aleyhissalatü vesselama geldiği, göründüğü, yine etrafındaki bulunan efendim dağların, taşların, ağaçların kendisine selam verdiğini Efendimiz bildirmektedir. İsrafil aleyhisselam gelir, bazı ilimleri kendisine talim eder. O ilimler için usul ve erkan tatbik edermiş. Ve yine Efendimiz buyuruyor ki, ben bu hadiseden sonra Hira'ya giderken, evime gidip gelirken Kabe-i Muazzama'da hep hatiften sesler duyardım. Sen Resulullah'sın. Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah. Ente Muhammedur Resulullah diye dağların, taşların, hatta ağaçların bana selam verdiğini vallahi duyardım diyerek Hazreti Ali Efendimiz'e anlatacaktır. İşte bu vahyin 3 sene kesilmesinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba bir daha görünmeyecek mi diye üzülürken Hazreti Cebrail aleyhisselam gelecek ve Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyuhel muddessir ayeti kelimelerini ve vahyi indirecektir. Ey örtüsüne bürünmüş olan kişi, ey müddessir, kalk ve insanları bu gafletten ikaz et. Etrafını, elbiseni temizle diyerek Müddessir suresinin ilk ayeti kelimeleri de bu 3 yıl aradan sonra zuhur edecektir. Kıymetli dostlar, 17 Ramazan'da ilk vahyin geldiği söylenir. 17 Ramazan. Kıymetli hattatımız yazmışlar, hocam muhteşem görünüyor. Muhteşem görünüyor. Siz okuyun efendim, yazan siz olduğunuz için siz okuyun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin şefaat makamında olduğuna işaret eden Ahmet, Muhammed, Hamid, Hamid isimleriyle beraber bir ismi de Mahmud'dur efendim. Mahmud ismi şerifi inşallah yevmi mahşerde şefaati Muhammediyesine ve Mahmudiyesine işaret eden muazzam bir ismidir. Makam-ı Mahmud, sahibi makamı Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismiyle bugünlükte siyer sohbetimiz burada sırlansın. Salatü selamlarla, dua ve niyazlarla sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz kıymetli seyircilerimiz. Vesselam.